Kitabın adı Halide Edip, biyografisine sığmayan kadın, yazarı İpek Çalışlar. 49. ayrım. Yahya Kemal'den Halide'ye. 3 Ekim 1939 tarihli akşamda Halide için çok özel, çok değerli bir armağan vardı. Yahya Kemal, yeni yazdığı Rintlerin Hayatı isimli şiirini Halide'ye ithaf etmişti. Halide Edip'e sanatta ve fikirde ulvi varlığına derin hürmetle notu vardı şiirin başında. Şiir Halide'nin yaşadıklarının bir özetiydi ve Halide'nin en çok önemsediği şair tarafından kaleme alınmıştı. Bazen kader, gelen bora halinde zorludur. Dağlar nasıl bakarsa siyah ufka, öyle bak. Bazen de çevreden nice bir Ademoğludur. Görmek değil, düşünmeye bigane kal, bırak. Dindar adam tevekkülü, rikkatle herkese, İsa'yı çarmıhında uzaktan hatırlatır. Bir aslan esniyor gibi engin vakar ise, Rind'in belaya karşı kayıtsızlığındadır. Dipnot 796. Yahya Kemal, Kendi Gök Kubbemiz, M.E.B. Yayınları, İstanbul, 1992, sayfa 85. Şiirin ustası Yahya Kemal, Halide Edip'i en iyi anlatan sözcükleri bir araya getirmişti. Mehmet Kalpaklı, Yahya Kemal'in "Dağlar nasıl bakarsa siyah ufka, öyle bak" seslenişini yorumlarken, Halide Edip gerçekten büyük bir dağdı diyor. Tarihin belirli cilveleriyle yetişmiş tekil bir örnek, kalıplara sığmayan bir örnekti. Çok büyük birisi yetişmiş ama ondan ülke olarak yeterince faydalanamamışız. Dipnot 797. Halide Edip toplantısı. Katılanlar: Nazan Aksoy, Mehmet Kalpaklı, İpek Çalışlar. Can Yayınları 2009. O gerçekten de sonsuz vakar içinde yaşayan, belaya kayıtsız duran bir kalender kişiydi. Rab, Rab, Rab. Cumhuriyet Bayramı. Beyazıt Meydanı'nda yıllardan sonra izlediği ilk Cumhuriyet Bayramı kutlaması Halide'yi tedirgin etmişti. Tam tama, tam tam, tam tam. Rab, Rab, Rab, Rab. Karşı karşıya tribünler, içleri baylar ve bayanlarla dolu. Veznecilere giden geniş yolun iki tarafındaki yaya kaldırımına ip çekilmiş. Arkasında saatlerden beri alayı bekleyen kadın, erkek ve çocuk kalabalığı. Yalnız her alayın önünde bir an için tam tama tam tam tam tam diye dövülen küçük trompetlerin sert ahengi ve ona karışan mütemadi rap. 29 Ekim'in militer havasını iliştirirken kutlama için yaratılan milli mücadele atmosferinin gerçeği zedelediğine dikkat çekiyordu. Halide, rap rap seslerinin giderek artacağını fark etmiş, 1970 yılının Cumhuriyet Bayramı'nı bir rejisörün gözünden yazmayı denemişti. Rap raplar daha yumuşaktır, çünkü ayaklarında çarık vardır, davul trompet olmayacaktır. Erzurum'dan Sakarya'ya yaya gelerek iltihak eden çavuşun sevk ettiği alay mızıkasız yürümüştü. Dipnot 798. Halide Edip Cumhuriyet Bayramı akşam 2 Kasım 1939. Sultanahmet Meydanı'nın usta hatibi 1939 yılı sonunda Cumhuriyet Halk Partisi binasında tiyatro konulu bir konferans verdi. Sahnede göründüğü an büyük bir alkış kopmuştu. Konu milli tiyatroydu. Çocukluk günlerinde haçlığını biriktirip gittiği Kel Hasan kumpanyası ile Leyla Mecnun oyunlarından söz etti. Türkiye'de tiyatroya hizmet eden Güllü Agop ile Mınık Yanağan'dı. Tiyatro yazarlarından söz ederken Nazım Hikmet'i de unutmadı. Türkiye'nin fikir yelpazesini kavrayacak göndermeler yapıyordu. Reşat Nuri Güntekin, Necip Fasıl Kısakürek, Muhsin Ertuğrul'un isimlerinden söz etti. Konferansın sonunda fotoğrafını çeken gazetecilere "Tiyatroya dair konferans mı veriyorum yoksa tiyatro mu oynuyorum?" diye takılmaktan geri durmadı. Milli mücadelenin Halide Onbaşısı yerini olgun bir düşünüre bırakmıştı. Haberde Halide Edip'in Amerika'daki büyük konferans üstadları gibi halkı sıkmadan latifeler yaparak konuştuğu vurgulanmıştı. Dipnot 799. Halide Edip Tiyatroculuk Akşam 22 Kanunu Evvel 1939. 10 Kasım 1939. Milli Şef dönemi başlamıştı. Posta pullarından, kağıt paralardan Atatürk resimleri çıkartılmış, yerine İnönü'nün resimleri konmuştu. Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Atatürk'ün 1. ölüm yıl dönümünde Etnografya Müzesi'nin yanı başındaki Halk Evi binasında düzenlenen anma töreninden memnun kalmamıştı. Darıcık avluda yatan Atatürk'ü ancak 15-20 kişilik bir grupla ziyaret edebilmişlerdi. Dipnot 800 Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Politikada 45 Yıl, 2002, sayfa 143. Atatürk adeta Etnografya Müzesi'nde unutulmuştu ve Anıtkabir'in yapımı sürekli erteleniyordu. Dipnot 801 Karaosmanoğlu, Politikada 45 Yıl, sayfa 142. Profesör olarak Halide Edip, 1940 yılında İstanbul Üniversitesi'nde Edebiyat Fakültesine bağlı İngiliz Filolojisi bölümü açıldı. Başına da Halide Edip geçirildi. Dipnot 802 Günümüzde İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü. Her profesör bir açılış dersi verirdi. Halide'nin açılış dersi için hukuk fakültesi salonlarından biri hazırlanmıştı ama dinleyicilerin çok kalabalık olduğu görülünce üniversitenin konferans salonu açıldı. Türkiye'nin ilk kadın profesörü dinleyicilere Halide Edip Adnan olarak takdim edildi. Soyadı kanunu çıktığında yurt dışında olduklarından soyadlarını kullanmaya henüz başlamamışlardı. Alkışlar arasında kürsüye çıktı. Medeni millet mutlaka üniversite sahibi olan millettir. Orta zamanlarda bütün dünya üniversiteleri arasında şöhreti olan bir üniversiteye maliktik. Fakat bu üniversiteyi zamanla beraber yürütmeyi bilemedik. Onun için filiz veremedi, çürüdü gitti. Konferansın konusu Shakespeare'di. Üniversitenin öğrenen ve öğretenleri arasına seçildiği için kendisini seçenlere teşekkür etti. Ondan sonra kürsüye çıkan Rektör Cemil Bilsel şöyle konuşmuştu. Profesör Halide Edip Adnan'la üniversitemiz kürsülerinde ilk kadın profesörü dinledik. Ehemmiyetli bir Türk kadınının üniversite kürsüsüne kadar ilerlemesinden milli bir iftihar duydum. Dünyanın her üniversitesinde olduğu gibi tam bir hürriyetle intihap edildi ve kendisine hakkı olan vazife verildi. Cemil Bilsel, onun ülke dışındaki yüksek bilim çevrelerinde çok iyi tanıdığını da vurgulamıştı. Türkiye ondan özür diliyordu. Dipnot 803. Profesör Bayan Halide Edip Adnan üniversitede açılış dersi verdi. Akşam 19 Mart 1940. İngiliz Edebiyatı kürsüsünü kuruyor. Halide Edip akademi dünyasının klasik süreçlerinden geçmemişti. Bu yüzden yeni kurulan İngiliz Dili ve Edebiyatı kürsüsünün başına getirilmesi dedikodulara yol açmıştı. Birlikte çalıştığı Mina Urgan, İnönü onu pike uçuşla bu bölümün başına indirmişti. İngiliz Edebiyatı okutmaya yetkili değildi diyor. Halide, Osmanlı döneminde üniversitede hocalık yapmış, ABD ve Hindistan üniversitelerinde konuk, konferansçı olarak dersler vermişti. Halide spekülasyonları boşa çıkartarak, İngiltere'den değerli profesör ve okutmanlar getirtecek ve mükemmel bir organizasyonla sağlam temeller üzerine oturan bir İngiliz filolojisi bölümü kuracaktı. Önce öğrencisi, sonra asistanı olan Ayşe Cebesoy, Kanada'dan, İngiltere'den, hatta daha ileriki yıllarda Amerika'dan konunun gerçek otoritesi olan hocalar getirttiğini, filolojinin onun sayesinde kurulduğunu söylüyor. 1940 yılında bu işi Halide'den daha iyi yapacak bir başkası yoktu. İngiliz Edebiyatı tarihi dersini kendisi veriyor, karşılaştırmalı anlattığı derste liberalizm ve demokrasiyi tanıtmak için çabalıyordu. Fransa'da cumhuriyet vardır ama İngiltere'de hürriyet vardır yanıtı onun için çok kıymetli olabiliyordu. Tatiana Moran, onun derslerini lise seviyesinde ve çok sıkıcı bulmuştu. Yazarın diliyle, metnin dokusuyla hiç ilgilenmezdi diyordu. Gülencin Üstünel, Halide'nin güzel bir İngiliz aksanıyla konuştuğunu hatırlıyor. İyi hocaydı, sınıfa girdiğinde saygıyla ayaklara kalkardık. Karizmatik bir kadındı. Cin, Halide'nin kız kardeşi Belkıs Boyar'ın da Beyoğlu'ndaki İnönü Kız Lisesi'nde İngilizce öğretmenliği yaptığını hatırlıyor. Dipnot 804 Gülen Cin Üstüneli ile görüşme 2008. Yanında incecik yeğeniyle Fındıklı'daki üniversitenin ahşap merdivenlerinden inerken herkes ona bakardı. O yürürken öbür profesörler açılırdı. Haldun Taner'e göre bu kenara çekilişte yalnız saygı değil, bizi haşlayabilir korkusu da vardı. Bilimini küçümseseler bile hepsi de çok iyi bilirlerdi ki bir alanda hayatı içinden en yoğun şekilde yaşamış, mücadelelerle de pişmiş, büyük olayların ta göbeğinde bulunmuş, çeşitli insanları, diyarları görmüş ve en önemlisi bunları tartmış, üzerinde düşünmüş olmak bakımından bu başörtülü kadın onların hepsinin ötesindedir. Dipnot 805 Haldun Taner En Yaman Kadınımız, Milliyet, 18.1.1964. ilk asistanı Vahit Turhan. Vahit Turhan, İngiliz Filolojisi bölümünün kurulduğunu gazetelerden okuduğunda askerdeydi. Bölümün başına Halide İdip'in getirilmesi onu hem korkutmuş hem de sevindirmişti. Artık üniversiteye dönüşü çok beğendiği bu kadının elindeydi. Batı dillerinin toplandığı romanolojide görev yaparken askere gitmişti. Dönüşünde fakülte dekanı Ekrem Reşit Bey'in yanına çıkmıştı. Ekrem Reşit ona Halide İdip'in filolojiye, romanolojiden kimseyi almayı düşünmediğini söylemiş ama onları yine de tanıştırmıştı. Çok sayıda yazı masasının bulunduğu odaya girdiklerinde Halide İdip ayaktaydı, gitmeye hazırlanıyordu. Üzerinde lacivert bir manto, başında çenesinin altından bağlanmış eşarp, elinde bir şemsiye vardı. Yuvarlak gözlüklerinin arkasından Vahit'e baktı. Çocuğum, evladım diye hitap ediyor, nerede okuduğunu, hangi hocaların yanında eğitim gördüğünü, kimi eserler hakkında ne düşündüğünü soruyor, cevaplarını bekliyordu. Selanik doğumlu, St. Joseph Lisesi mezunu, Cambridge'de dil ve edebiyat okumuş bu yakışıklı gencin cevaplarını yeni sorularla keserken şemsiyesinin ucuyla sürekli yere vuruyordu. Genç adam sınavda başarısız olmuş bir öğrenci gibi ayrılmak için en uygun anı kollarken Halide İdip Ekrem Reşit'e döndü ve delikanlının inhasını, atamasını yapın, bir de tabura verin, masamın yanında otursun dedi. O sırada bölümde kayıtlı öğrenci sayısı 6'ydı. 2 saati kur, 2 saati seminerden oluşan derslere fakültenin diğer bölümlerinden öğrenciler de geliyor, Zeynep Hanım konağının en büyük dershanesinde oturacak yer bulunamıyordu. Ayakta duracak yer de bulunmuyordu diyor Vahit Duran. Dersler konferanslara dönüşmüştü. Halde dar uzun kesilmiş kağıtlara ince ayrıntılarına kadar yazdığı notları kürsüye yayar fakat dersi anlatırken bu notlara bakmazdı. İngiliz edebiyatını başlangıcından ele alır, milletin ve dilin nasıl geliştiğini anlatırdı. Teferruat üzerinde hemen hiç durmaz. Bunları kitaplarda bulursunuz yahut notlar yayınlandığı vakit okursunuz derdi. Vahit Turan'a göre derslerin bir özelliği de Doğu-Batı kıyaslamasıydı. Orta Çağ İngiliz halk destanlarıyla halk edebiyatını karşılaştırdığı kurlardan öğrenciler yepyeni duygular ve görüşlerle ayrılıyorlardı. Halide İdip'in çok önem verdiği alan Shakespeare seminerleriydi. Bu seminerleri ilk günden kurumsallaştırmıştı. Dekanlığın yanındaki toplantı odasında öğleden sonra saat 2 ile 4 arasında düzenlenen seminerleri kendisi yönetirdi. Çoğu kez zamanın nasıl geçtiği fark edilmeden hava kararır, Halide bir elinde kalemi, diğer elinde sigarası, Hamlet tiratlarının en uygun çevirilerini arar, etrafındakileri çalıştırırdı. Vahit Turan ile Halide İdip karşılıklı dairelerde oturuyorlardı. Her seminerden sonra gece muhakkak Vahit'i yanına çağırtırdı. Birlikte o gün yapılan tercümeler üzerinden tekrar geçip yeni notlar hazırlarlardı. Halide İdip yaz aylarında asistanlarını ve öğrencilerini Antalya apartmanındaki dairesinde kabul ederdi. Mina Ungan, Mükerrem Yürükoğlu, Ercüment Atabay, Kasım Küfrevi, bardaklar dolusu dondurmasını yiyecekleri seyyar satıcının gelmesini beklerlerdi. Gibin, Osmanlı şiiri tarihinin ilk cildini böyle sıcak yaz günlerinde hep birlikte tercüme etmişlerdi. İngiliz filolojisi bölümü kısa zamanda gelişti. Halide bir de seminer kitaplığı kurdu. Profesörler, konferansçılar getirtti, asistanlarının sayısını 4'e çıkarttı. Yetenekli olanları hemen sezerdi. Değer verdiği öğrencilerinden biri de Berna Moran'dı. Onu da yanına asistan aldı. Moran, yakışıklı ve havalı bir gençti. Vahit Turhan, bugün Edebiyat Fakültesi'nin çeşitli dallarındaki kıymetli hocalardan birçoğu ona çok şey medyundur, borçlu. İşte Profesör Tahir İz, işte Profesör Ahmet Ateş ve daha birçokları diyor. Dipnot 806 Vahit Turhan. Hocalık yönüyle Profesör Halide İdip adı var. Cumhuriyet 12 Ocak 1964. Halide Laleli'deki evden fakülteye yürüyerek giderdi. Ancak 1942 yılının başında büyük bir felaket meydana geldi. Edebiyat Fakültesi'nin bulunduğu Zeynep Hanım konağı bir gecede yanıp kül oldu. Bunun üzerine fakülte geçici olarak Dolmabahçe Sarayı'nın bahçesindeki Resim ve Heykel Müzesi'ne taşındı. Küçük bir profesör odası ile büyükçe bir sınıf ayrılmıştı İngiliz filolojisine. Öğrenci sayısı ise hayli artmıştı. Bir seneye kadar sonra fakülte Fındıklı'daki Güzel Sanatlar Akademisi'nin bitişiğindeki İnönü Kız Lisesi binasına yerleşecek, Halide de çalışmalarını deniz manzaralı bir odada sürdürecekti. Ayet ile Zeki. Ayet, Ankara'da Başbakanlık Murakabe Heyeti'nde görevliydi ve Merkez Bankası'nda Rahşan Ecevit'in babasının yanında çalışan Semiha Hanım'a aşık olmuştu. Ayet'ten yaşça büyük olan Semiha'nın Leyla isimli bir de kızı vardı. Suriye kökenli, boylu poslu ve asil bir insandı diyor Ömer Sayar onun için. Ayet ile Semiha, Leyla'ya evliliği onaylıyor mu diye sormuşlar, memnuniyetle cevabını alınca da evlenmişlerdi. O sırada Ankara Marif Koleji'nde okuyan Leyla okulunu bitirince halde onu İngiliz filolojisinde kendi yerine yetiştirmeye karar verdi. Semiha Sayar'ın kızı Leyla Elbrus o günleri şöyle anlatıyor. Liseyi bitirince beni hiç sormadan İstanbul'a götürdüler. Halide Hanım, ben seni kendi yerime yetiştireceğim dedi. Halbuki akademiye gitmek istiyordum. İngiliz filolojisinde okumaya başladım. Bir yandan da felsefe ve Türk edebiyatı sertifikası yapıyordum. Branşım Old English'ti. Okula onunla gider gelirdim. Oturdukları Antalya apartmanı çok güzel manzaralıydı. Mütevazi bir yaşantıları vardı. Misafir odasında her akşam üçümüz kanasta oynardık. Halide Hanım her gördüğünü satranca oturturdu. Kuru erzakın durduğu dolap kilitliydi. Sade bir evdi. Fazla harcama yapılmazdı. Adnan Bey çoğu zaman aynı kravatı takar, kravatın kirlenen yerini ucundan makasla keserdi. Halide Hanım'la birlikte her sabah tramvayla Beşiktaş'a, fakülteye giderdik. Ben onun çantasını taşırdım. Halide Hanım'dan çekindiğim için ona pek sokulamazdım. Hep mesafeliydi. Onunla özel bir şey konuşamazdık. Yattığım odada kumaş perdeli bir dolap ve bir komodim vardı. Kişiliğiyle etrafımı sarardı. Arkadaşlarımdan eve kimseyi istemez, bana ipek çorap giydirmezdi. Halide Leyla'ya zaman zaman hediyeler verirdi. Hediyeler arasında bir sigara tabakası, Gandhi'nin dokuduğu bir kumaş parçası ile bir de kalem vardı. Leyla, onun annesine de sembolik değeri olan taşlı zarif bir kolye hediye ettiğini hatırlıyor. Halide'nin yakın dostu olan Cebesoy ailesinin kızı Ayşe, kimyager olmak isterken Halide Edip'in ısrarı üzerine İngiliz filolojisine kaydolmuştu. Leyla ile aynı sınıftaydı. Laleli'deki evde yatıya da kalırdı. Halide bazen, haydi artık gelin çay içelim diye kızların kapısını vururdu. Ayşe Cebesoy satrancı ondan öğrenmişti. Kürsüde değil, öğrenciyle otururdu. Ayşe Cebesoy onun için kürsüsünde oturmazdı diyor. Aynı gözlemi Tatiana Moran da paylaşıyor. Kürsüsünde oturmaz, bizlere de yer gösterirdi. Odasında biz de oturabilir, sohbet edebilirdik. Bir öğrenciye not verilmesi gerektiğinde bizim de fikrimizi sorardı. Bu yönleriyle demokrat bir tavrı vardı. Bir yandan otoriter, bir yandan da demokratik tavırlı bir hocaydı. Dipnot 807. Tatiana Moran'dan aktaran Ayşe Durakbaş'a. Kadın Eserleri Kütüphanesi, Halide Edip Adıvar Semineri, 24.1.1995 tarihli bant çözümleri. Haldun Taner ise Halide'nin okuldaki halini anlatırken, doçentini katibi gibi, asistan hanımları da oda hizmetçisi gibi kullanma eğilimindeydi. Onlara toz aldırıp oda süpürttüğü olurdu, diyor. Dipnot 808. Haldun Taner, ölürse ten ölür, canlar ölesi değil. Cem Yayın Evi, İstanbul, 1983, sayfa 91. Öğrencisi ve asistanı Ayşe Cebesoy ise gençlere karşı son derecede anlayışlı olduğunu düşünüyor. Aklımızı çalıştırırdı. Halide Edip'in kendisine has bir ders anlatma yöntemi vardı. Ezberciliği hiç teşvik etmezdi. Mezun olduktan sonra İngiliz filolojisinde asistan kalan Ayşe Cebesoy, aklımızı çalıştırmaya teşvik eder, yönlendirirdi. Bu tarafı çok güçlüydü, diyor. Filolojinin üçüncü dönem mezunlarındanım. Bizim üzerimizde bir otorite tesis etmişti fakat bu bir korku otoritesi değildi, bir saygınlık otoritesiydi. Sınıfımız 13 kişiydi. Çok kuvvetli hitabet kabiliyetinden dolayı hepimizi teshir edici, büyüleyici derecede kendi dersine bağlardı. Tatiana Moran onun dürüstlüğüne hayran kalmıştı. Tezimi beğenmediği, anlamadığı halde bana asistanlık kadrosu için büyük savaş verdi derken, acımasız bir dille de olsa onun karakterini güzel anlatmıştır. Dipnot 809 Tatiana Moran. Dün, Bugün. İletişim Yayınları. İstanbul 2000. Sayfa 107,108. Halide, Mina Urgan'ın kadrosu içinde şiddetli bir kavga yürütmüştü. Şu biçimsiz Mina adından ve solculuğumdan ötürü Milli Eğitim Bakanlığı'ndaki gericiler asistanlığımı bir süre onaylamayınca Halide Hanım beni azarlayıp, senin kabahatin sen de solcu olmasaydın demedi asla. Ankara'ya asistansız çalışamayacağımıza göre bölümü hemen kapatıyorum diye yazılı bir ultimatom çekmekle yetindi, diyor. Dipnot 810 Urgan Bir Dinozorun Anıları, sayfa 201. Öğrencilerinden Hacer Tez Işık, kendisi cidden fevkalade bir insandı. Otoriterdi fakat o otorite hiçbir zaman bizi sıkan bir otorite değildi, diyor. Halide Edip için sevecen sıfatını kullanıyor. Çok müşfik bir kalbi vardı. hiç bize belli etmeden bazen bizim sorunlarımızla bile alakadar olurdu. Sık sık piknik yapardık. Biz öğrenciler, Halide Hanım, Vahit Hoca ve asistanlar katılırdı. Üniversitedeki Halide Hanım'la evdeki Halide Hanım bambaşka iki insandı. Bizi bir gün evine davet etti. Kitaplarla dolu bir yerde çay içiyorduk. O kadar sevecen, o kadar mültefit ve tam böyle kendini evine adamış bir ev hanımı gibi. Bize ikram etti, ağırladı. Eşi Adnan Bey öteki odada oturuyordu. Birden aklına geldi, çayını getiriyorum diye böyle edalı ve sevecen bir sesle çay götürdü ona. 49. ayrımın sonu. Devamı 50. ayrımda. Sayfa 415.